Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Sinan Atalay. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Sinan Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Sinan Koç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkürler. Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
Tabii ki de. Yani biraz uzun sürmesinden çok kısa bir tanıtım yapayım. Özellikle kariyerimle alakalı. 1987 doğumluyum ben. Yaklaşık 11 yıldır A takım seviyelerinde, çeşitli seviyelerde yardımcı antrenörlük yapıyorum. Bunların içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İlk basketbol oyunculuğuna da başladım. Antrenörlüğe başladığım kulüp. Daha sonrasında Olin Edirne. Edirne'de Süper Lig'de bir tecrübem olmuştu. İstanbul Spor ve 4 sezondur da Sigortam.net İTÜ Basket Spor Kulübü'nde görev almaktayım.
Daha öncesinde bir oyunculuk kariyeriniz var mı?
Altyapılarda var. Böyle çok anlatılabilecek bir oyunculuk kariyerim yok açıkçası.
Siz hangi pozisyonda oynuyordunuz oyunculuk yaparken?
Ben 2 numara oynuyordum genelde.
Hangi takımlarda oynadınız, onları söyleyebilir misiniz?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin minik takımından genç takımına kadar oynadım. Başka kulüpte oynamadım.
Tamam, teşekkürler. Hem yardımcı koç, hem bir takımda hem yardımcı koç, hem de video analizcisi olmak sizi yormuyor mu?
Yani şöyle aslında birçok takımda yardımcı antrenörlerin görevleri arasında video analizi vardı, istatistik vardı. Benim de görevlerim arasında video analizi var, rakip analizi daha fazla. Hem kendi takımımızda hem rakip analiziyle alakalı. Yardımcı antrenörlük aslında genel olarak yorucu bir meslek. Yani kolay bir tarafı yok. İlla ki yoruyor ama bu işi sevmiyorsanız yapamazsınız. O yüzden hani tatlı yorgunluk diyelim bunu.
Peki mesela yardımcı antrenörlükle video analizcisinin arasındaki farklar nelerdir?
Yani şimdi aslında çok bir fark yok. Dediğim gibi hani takımlarda ortalama 2-3 tane yardımcı antrenör olur ve bunların hepsinin bir görevi olur. Bazen 2 tane video analizcisi olur, bazen hiç video analizcisi olmaz ama bu işin doğasında video olduğu için yani bazı baş antrenörler biliyorum ben. Onlar da yere geliyor, video analizi yapıyorlar. Video analizi demek sadece hani programı alıp kullanıp bir video çıkarmak değil. Video analizi demek izlediğin maçı yorumlayabilmek aslında yani. Bilmem anlatabildim mi yani?
Evet, çok güzel anlattınız. Teşekkürler. Peki bir yardımcı koçun sizin oynadığınız takımda ya da daha önceki oynadığınız takımlarda bir yardımcı koçun sorumlulukları nelerdi?
Şimdi yardımcı antrenörlerin sorumlulukları aslında 2 tane bana göre. Bir tanesi head coach'a karşı sorumluluklar. İkincisi oyunculara karşı sorumluluklar. Head coach'a karşı sorumluluklar nelerdir? Head coach'a karşı sorumluluklar en büyük sorumluluğu head coach'a fikir alışverişi yapabilmeli yardımcı antrenör. Fikir alışverişi yapabilmeli. Yani head coach'un her söylediğine tamam doğru haklısından çok farklı fikirlerle onun karşısına çıkabilmeli. Yani bir rakibi örnek vermem gerekse bir rakibi haftalık analiz yaparken çeşitli fikirlerle yani çeşitli sistemlerle karşısına çıkabilmeli ki doğruyu bulalım. Oyunculara karşı geldiğimizde sorumluluk ise oyuncuları hem antrenmanda hem maçlarda birazcık daha mesela head coach oyunculara karşı bazı head coachlar oyunculara karşı birazcık böyle uzaktır. Oyuncular her şeyini head coach'a anlatamaz. Ama yardımcı antrenör her şeyini anlatır. Bir nevi hani abilik, arkadaşlık yapabilir. Bu saygı çerçevesi. Onların moral motivasyonu, maç içindeki inişleri, çıkışları, doğru yaptığı, yanlış yaptığı şeyleri bunları net bir şekilde gösterebilmeli. Bana göre yardımcı antrenörün sorumlulukları kısaca bunlar yani.
Peki bir video analizcisinin sorumlulukları ne?
Video analizcisinin en büyük sorumluluğu en iyi analizi yapabilmek. Yani koçun karşısına biz bu takımı bu şekilde yenebiliriz. Biz bunu şöyle yaparsak takım daha iyi seviyeye gelir. Koça karşı sorumluluğu bu. Oyunculara karşı sorumluluğu ise rakipte tutabileceği oyuncuları ya da rakibin savunmasıyla alakalı ona çok net bir şekilde donelerle gitmek. Yani kafasını çok karıştırmadan net. Aynı zamanda kendi yaptığı hataları antrenmanda olsun, maçlarda olsun bunları net bir şekilde kafasında soru işareti kalmadan ona gösterebilmeli. Video analizi olarak da sorumluluk kısaca bunlar denilebilir.
Biraz da açmamız gerekirse bu biraz daha şey olur mu? Daha ayrıntılı şekilde anlatabilir misiniz bunu?
Tabii ki de, tabii ki de. Örnekle anlatayım ben size. Bu hafta bir maç oynadık biz. Ve maçı basit hatalardan kaybettik. Şimdi bununla ilgili nasıl bir yol çiziyoruz? Birincisi koçlar, herkes kendisi maçı bir ya da iki defa, bazen üç defa izliyoruz. Herkes kendisi. Daha sonra belli bir fikirlerle ortaya çıkıyoruz. Burada net olanları, yani kafamızda oluşmuş hatalar, doğrular, bunları net bir şekilde ortaya çıkartıp daha sonra karar veriyoruz. Bu hataları takım halinde mi herkese göstereceğiz yoksa bireysel olarak mı? Bazı haftalar ikisini de yapmış oluyoruz. Bazı haftalar tek bir tanesini yapmış oluyoruz. Yani buradaki amacımız aslında bir sonraki hafta, bir sonraki haftalar aynı hataları yapmamak. Rakip analizine geldiğimizde ise rakibin kilit oyuncularını nasıl durdurabileceğimizi önce analiz ediyoruz, yorumluyoruz. Rakibin nasıl bir basketbol oynadığını ve rakibin zayıf yönlerini, kuvvetli yönlerini tespit edip bunlara karşı stratejiler geliştiriyoruz. Ve bunu da tekrar söylüyorum. Yani video analizcisi demek sadece videoyu izleyeyim, keseyim, birleştireyim, bir ortaya bir YouTube videosu çıkartayım gibi bir şey değil. Aslında izlediğim maçı yorumlayabilmek. Doğru bir şekilde yorumlayabilmek. Doğru yorumladığımız maçı da sahaya çıkma antrenmanda oyunculara net bir şekilde belli kurallar içerisinde aktardığımızda biz işimizi doğru yapmış oluyoruz. Daha sonra haftada maçı kazandığımızda zaten bu işin en keyifli yanı oluyor açıkçası. Daha böyle net bir şekilde anlatabilmişim umarım.
Evet, teşekkürler tekrardan. Peki siz bench'te oturuyorsunuz değil mi maç oynanırken?
Evet,
maç
evet, evet, evet.
Bench'te rahat bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi? Yani şey hataları, basit hataları.
Yani şöyle, kesinlikle çünkü çok fazla maç izlediğinden dolayı, bench'te oturarak çok fazla maç izlediğinden dolayı, hatta benim bir antrenmanlarda uyguladığım bir strateji var. Ben genelde bench'te oturduğum kısımda çömelerek antrenman izlemeye çalışıyorum ki o maçtaki şeyi yaşayayım. Çeşitli açılardan değil, tek bir açıdan izlemeye çalışıyorum. Çünkü maçta tek bir açıdan izleyebiliyoruz. Biz zaten antrenmanlarımızı genelde videoya çektiğimiz için göremediğimiz şeyleri antrenmandan sonra videoda net bir şekilde görüyoruz. Bench'te bazen zor oluyor. Bilir ki her şeyi göremiyorsun. O yüzden iki tane, üç tane yardımcı antrenör var. Bazen oyuncular geliyor bize bu konuda yardımcı oluyor. Bizim göremediğimiz noktalarda oyuncular geliyor bize destek oluyor. Bazen head coach net bir şekilde gördüğünü bize dile getiriyor. Hani burada bir aslında bir takım oyunu diyoruz ya, oyuncusundan, yardımcı antrenöründen, bazen menajer bunu, yanımızda oturan menajer, head coach, herkes belli bir amaç içinde olduğu için hani orada bir, tek bir insanın iki gözü yok. Orada 8-10 tane, belki 20 tane göz var. O yüzden hani görebiliyorsun. Her şeyi bir şekilde görebiliyorsun yani.
Peki gözden kaçırdığınız şeyler de oluyordur. Onları videolarda görüyorsunuz.
%100. Yani her şeyi görme ihtimalin yok. Ama gözden kaçırıp bazen, ya şöyle söyleyeyim size. Görüp yorumlayamadığınız durumlar oluyor. Yani videoda hatta bunu görüyorsunuz. Ya ben bunu gördüm ama maçta ben bunu niye böyle düşünmedim dediğin zamanlar oluyor yani. O yüzden video var zaten. O yüzden video analizi var yani.
Sizce hangisi daha zor peki? Siz ikisini de yaptığınız için antrenörlük mü yoksa video analizcisi mi?
Ya aslında ikisinin de keyifli yanı var ya. Ben hani zor diyemem ama ikisinin de keyifli yanı var. Ben şöyle söyleyeyim. Bu antrenör, yardımcı antrenör başladığım günden beri video izlemeyi, analiz etmeyi, yorumlamayı, bu programlarla oynamayı, oyunculara bir doneyle gitmeyi çok seviyorum. Zaten hani basketbolda futbol gibi değil aslında. Hani video analiz ekibi farklı, yardımcı antrenör ekibi farklı diye bir şey. İkisi aslında beraber yapılan bir şekilde. Aynı kişi hem video analizi hem de yardımcı antrenörlük yapıyor. O yüzden bence yani zorluğu seviyorsan yoktur. Sevmiyorsan her işin zorluğu vardır yani. Ben severek yaptığım için bana şu zamana kadar 11-12 yıldır bir zorluğuyla karşılaşmadım.
Tahmini peki kaç maç izlemişsinizdir bu karantina günlerinde?
Yani şöyle çok fazla maç izliyorsunuz. Ya maçtan çok aslında oyuncu izliyorsunuz artık. Yani böyle belli bölümlerini izliyorsunuz. Full maç olarak izlemiyorsunuz. Hani rakam size belli tamam. Bazı günler hiç bilgisayarı açmadığım günler oluyor. Sonuç olarak bu karantina hayatımızda ilk defa karşılaşıyoruz. Böyle bir durumda psikolojik etkenleri de oluyor. Ama sezon içerisinde mesela bir haftada bir rakibin baktığınız zaman minimumdan bahsediyorum. 5-6 maçını zaten izleyip, yorumlayıp analiz ediyorsunuz. Bazen kendi maçını 3-4 defa izliyorsun bir gün içerisinde. Çünkü hani yakalayamadığın bir şeyler olabiliyor. Bazen kritik maçlar oluyor. Onları çok fazla izliyorsun. Yani mesela geçen sezon biz final serisi oynamıştık TBL'de. Orman Spor'la. Yani o dönemde açıkçası telefonuma dahi bakamıyordum. Sürekli maç izliyordum yani. Lavaboya gittiğimde bile kucağımda bilgisayar oluyordu. Öyle söyleyeyim size yani. Bazı dönemlerde bu şekilde yoğunluk olabiliyor. Bazı dönemlerde kendine zaman ayırıyorsun. Çok fazla maç izlemiyorsun ki kafanı boşaltman gerekiyor.
Peki istatistik tutuyor musunuz siz maçları
Çok
izlerken?
eski, çok eskiden tutuyordum. Artık çok gerekmiyor. Yani şöyle maç içerisinde tutulan bazı istatistiklerimiz oluyor bizim. Anlık bir veri alabilmek için. Ama şu anda teknoloji çok geliştiği için maçtan sonra hemen hemen istediğim birçok istatistiğe bazı programlar üzerine ulaşabiliyoruz. Maç içerisinde nedir? Nereden sayıyoruz? En basit soru. Nereden sayıyoruz? Nasıl sayıyoruz? Nereden sayı atıyoruz? Gibi basit bazı koçların istediği istatistikler vardır. Ama zaten öbür istatistikler yani bireysel istatistikler genelde federasyon tarafından tutulduğu için onlara ulaşmak kolay oluyor.
Mesela sizde şey oluyor mu böyle bir oyuncunun en az bir 50 maçını izlediniz ve oyuncu sizin takımınızda. Oyuncu da bir yerden atabiliyor ama oyuncu da nereden atabildiğini çok farkında değil. Siz ona söylediniz mi? Hani sen kornerden çok iyi atıyorsun, forvetten biraz daha düşük atıyorsun. Genelleme çıkartıp böyle bir şey söylediğiniz oldu mu?
Şimdi şöyle, bir oyuncu transfer etmeden önce zaten biz oyuncunun neler yapabildiğini önceden çok izleyip analiz ediyoruz. Teknik anlamda söylüyorum bunu. Ve bunu aslında birçok oyuncu kendi özelliğini biliyor. Üst seviyelerden bahsediyorum. Yani altyapılarda belki çocukların bunları analiz etmesi biraz zor olabiliyor. Koçlar burada yardımcı olması gerekiyor. Katılıyorum ama üst seviyelerde genelde birçok oyuncu biliyor. Biz burada hani aslında birazcık daha onun iyi yapabildiğini daha iyi yapabilme noktasına getirmek için uğraşıyoruz. Yani bazen tabii ki de oluyor yani. Ya, örnek veriyorum. Bir istatistik vardı. Sağ cornerdan %35 ile 3 sayı atıyorsunuz. Sol cornerdan %20 ile 3 sayı atıyorsunuz. Yani bunu biz analiz edip bazı ofenslerimizi buna göre çevirebiliyoruz. Oyuncu da bazen bazı takımların stratejisinde olur. Benim mesela Olinedeniz'de çalıştığım bir takım vardı. Koç da Gökhan Taşlı oldu. Onun mesela hücum felsefesinde oyuncuların belli noktaları vardı. Ve antrenmanlarda da o noktalar üzerinde sadece çalışırlar. Yani örnek veriyorum size 3 numara şutör oyuncu sağ cornerdan ve sağ forvetten başka yerden şut atabilecek bir spacing'i yoktu ofenslerde ve antrenmanlarda şut çalışmalarını sadece oralardan yaparlardı. Bazı takımlarda bunlar olabiliyor. Oyuncuyu da ona göre alıyor. Daha doğrusu.
Siz dediğin şey demiştiniz. Oyuncuyu analiz ediyoruz transfer etmeden önce.
Evet.
Bu analizden kastığınız şey oyuncunun neler yapabildiğini mi bakıyorsunuz? Neler yapabildiğini mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi şöyle, bir oyuncu transfer etmeden önce bizim yaptığımız belli bir yol var. Bu yollardan bir tanesi, oyuncu önce istatistiklerine bakıyoruz. Bize uygun pozisyonda mı? İstatistikleri bize uygun mu? Atıyorum. Bize şutör bir oyuncu lazım. Üç sayı yüzdesine bakıyoruz. Yaratıcı bir oyuncu lazım. Genelde asistine bakıyoruz. Şimdi bunlara baktıktan sonra bize uygunsa bununla ilgili maçlarını izliyoruz. Özellikle son sezonda oynadığı maçları. Ama bu sadece şey değildir. Bazı YouTube'da vardı bir oyuncunun highlight dediğimiz bir videosu vardı. Orada iyi yaptığı şeyler vardı. Biz genel olarak her şeyi izlemek için full maçı izlemeyi tercih ediyoruz. Bunları izledikten sonra ve oyuncuyla ilgili belli bir karar verdikten sonra oyuncunun karakterini araştırmaya çalışıyoruz. Takım arkadaşlarından, yani ben hatırlıyorum PBL sezonunda Manny Atkins diye bir oyuncu vardı bizde. Eski kız arkadaşını dahi aramıştık yani karakteriyle alakalı. Çünkü bizim için karakter çok önemli. Türk oyuncular da bir şekilde belli bir noktada ulaşabiliyorsun ama yabancı oyuncular da birazcık daha zor olabiliyor. Çünkü farklı bir ülkeye geliyor oyuncu. Yani karakteri çok önemli. O yüzden hani karakteri eğer uyuyorsa bize, bir de teknik anlamda uyuyorsa zaten transfer girişimde bulunuyoruz. Ama teknik anlamda uymayıp bazen karakteri uyan oyuncular vardı. İnandığımız oyuncular vardı. Yani potansiyel olabileceğine inandığımız oyuncular. Onları da transfer ediyoruz. Ama karakteri ve birazcık soru işareti yakaladığımızda kesinlikle o transfere kalkışmıyoruz.
O soru işaretlerini nasıl yakalıyorsunuz? Yani karakterden kastığınız iyilik mi yoksa yani arkadaşlarıyla iyi anlaşabilme yeteneği mi?
Şöyle, takım arkadaşlarıyla iyi anlaşabiliyor mu? Koçlara karşı saygısı var mı? Örnek veriyorum. Rakip sahadasınız. Bu seyirciye karşı oynuyorsunuz. Rakip seyirciye karşı saygısı var mı? Çalışkan mı? En önemlisi çalışkan mı? Sosyal hayatı nasıl? Bazı oyuncular var değil mi? Bunların hepsi duyuyor ama sosyal hayatı kapanıktır, içine kapanıktır. Çok fazla
Asosyal.
dışarı çıkmaz. Aynen öyle. Bunlar da bizim için bir aslında kötü gidişatta problem olabilecek şeyler. İyi gidişatta problem olmuyor ama kötü maçları kaybetmeye başladığında problem olabilecek şeyler. Takıma yansıyan şeyler. En önemlisi ama soyunma odasındaki kültürü bizim için. Soyunma odasındaki arkadaşlarının kültürü. Yani o soyunma odasını beraber paylaşmış oyunculardan bu bilgileri almaya çalışıyorum genelde.
Takım arkadaşlarına ulaşıyorsunuz ya da en son noktada eski kız arkadaşıyla konuşmuşsunuz.
Ya o birazcık uçuk bir örnek oldu bizim için açıkçası. Yani biz onu tesadüf bulduk. Instagram'ına, yani şöyle söyleyeyim, Instagram'ına kadar bakıyoruz. Paylaştığı fotoğraflara kadar yeri geliyor bakıyoruz. Çünkü yabancı oyuncu, Türk oyuncu da bir şekilde tolere edebiliriz. Ama yabancı oyuncu da özellikle üst seviyelerde çok fazla göndereyim, alayım, başkasını alayım. Bunlar hep bir maliyet olduğu için ve yabancı oyuncular genelde takımların önemli oyuncular olduğu için buralarda birazcık dikkatli davranmak gerekiyor.
Peki çok merak ettiğim bir şey var. Onu sorabilir miyim size? Analiz.
Tabii ki de.
Tamam. Peki mesela bir oyuncu odaklı maçı izliyorsunuz. Atıyorum.
Evet.
Fenerbahçe'den örnek vereyim mesela. Bobby Dixon'ı izliyorsunuz. Bobby Dixon odaklı işte bu adam nasıl diye. Ama oradan bir bakıyorsunuz Cem Vesely var ve o sizin daha çok dikkatinizi çekiyor. Hiç ona yöneldiğiniz oldu mu yani? Tek
Çok
oyuncu.
çok oldu. Emin ol çok oldu. Emin ol yani. Ya atıyorum bir kısa oyuncu izliyorsun. Daha geçen haftalarda oldu. Bir tane kısa oyuncu izliyorum. Bakıyorum. Yani uzun oyuncu çok iyi screen yapıyor. Çok iyi devriliyor. Başka bir uzun oyuncu da onu yaşayamıyor. O kısa oyuncu. Ama o uzun oyuncu her kısayla aynı uyumu sağlayabiliyor. O uzun oyuncu dikkatimi çekiyor ve hemen listeme alıyorum. Tekrar o uzun oyuncu için izlemeye başlıyorum. Kesinlikle dediğin şey çok fazla oluyor bizde.
O listede kaç oyuncu var yani? Kaç oyuncu gelir o listeye? Kaç oyuncu girebilir mesela?
Çok oluyor yani şöyle yani senin nasıl diyeyim yani çok fazla oyuncu var yani dünyada Avrupa'da çok fazla oyuncu var. Senin bu ve bütçen bir bütçe ve isteklerin çok önemli. Şimdi mesela bazı koçlara iyi gelen oyuncu sana iyi gelmeyebilir çünkü senin inandığın basketbol önemli yani. Anlatabildim demek istedim yani. Senin inandığın basketbol. Basketbol bir tane değil aslında. Herkes doğru bir tane evet ama basketbol bir tane değil. Farklı bakış açıları var yani. Dünyada. O yüzden hani bazen mesela koç arkadaşlarımla konuşuyorum ben. Bir oyuncu konusunda tartışıyoruz mesela. O çok beğeniyor ama ben beğenemiyorum çünkü hani benim basketbol bakış açıma uymuyor. Ama ona çok uyuyor mesela yani. Böyle fikir alışverişleri de oluyor yani.
O zaman şöyle de bir soru sorayım. Basketbol için sizin iyi kriteriniz ne? Yani nasıl bir oyuncuyu seversiniz? Neler yapan?
Önce iyi insan olacak. Karakterli olacak, iyi insan olacak.
Hı.
Teknik anlamın dışında konuşursam. Teknik anlamda ise pozisyona göre değişir ama bence en önemli şey bir oyuncuda şutunun iyi olması.
Hı.
Her pozisyon için geçerli. 5 numara dediğimiz pozisyonda dahi bir oyuncu orta mesafe bazen 3 sayı atabilmeli. Kısa oyuncularda zaten bence olmazsa olmaz şut. Şut benim için ince çizgi. Öyle söyleyeyim sana. Yani. Şut olmayan bir oyuncuyu genelde çok böyle yani etkilemesi lazım beni öbür konularda. Şut benim için ince çizgi.
Onun dışında şey, genel şeyler oluyor herhalde.
Evet, genelde. Şimdi mesela şöyle bir şey var yani biz ya benim açıkçası biraz bakış açım şu. Bir oyuncu her şeyi iyi yapamaz. Her şeyini az az da yapsa benim için çok öyle. Bir iki tane şeyi ortalamanın üzerinde yapıyorsa bu benim için iyi oyuncudur. Bunlardan bir tanesi şuttur. Uzun oyunculardan bahsediyorum. Atıyorum. Rebound alabilmesi. Kısa oyuncudan yaratıcı olabilmesidir. Yani bu tarz şeyler kriter. Ama birinci kriterim kesinlikle şut.
Peki hiç başka bir takımın setini görüp beğenip kendi takımınıza uyguladığınız ya da baş antrenöre bakın bu set de çok güzelmiş diye gösterdiğiniz bir set var mı?
Yani şöyle aslında bu çok fazla oluyor yani bu Obradoviç, Ergin Ataman bunlar da dahi bunlar olabiliyor. Çünkü sonuçta hepimiz basketbolu izliyoruz ve görüyoruz. Ve izlediğimizde bazı hücum setleri takımına uygun olabileceğine inanıyorsun ve bunu geliyorsun takımında uyguluyorsun, inanıyorsun. Bu bence her koçun yaptığı bir şeydi. Her asistan koçun head coach'un da sunduğu bir şeydir. Yani kesinlikle oluyordu. Yani sonuçta kimse bu seti ben buldum diyemez yani. Her yerden izliyorsun yani. Sonuç olarak görüyorsun. Önemli olan orada oyuncuya onu doğru bir şekilde aktarabilmek ve oyuncu özelliklerine uygun mu değil mi onu görebilmek o hücum setinde.
Mesela sizin hiç birçok takımın setini birleştirip mix edip baş antrenöre sunduğunuz oldu mu? Hani böyle bir set
Kesin.
çıkarttım diye.
Şöyle aslında şöyle oluyor. Atıyorum bizim bir takımın hücum düzeni var. Hücum bir seti var. Başka bir maçı izliyorsunuz Avrupa'da. Euroleague izliyorsunuz başka bir. Bir yerden bir şey izliyorsunuz ve bir parça görüyorsunuz. Yani set içerisinde bir aksiyon görüyorsunuz. Diyorsunuz ki kendi kendinize bunu kafanızda yorumluyorsunuz. Bazen çizerek yapıyorsunuz kendiniz. Bizim setin yani hücum setinin içerisine bunu nasıl monte edebiliriz? Ve bu şekilde monte ediyorsun. Aslında bu evet mix mi mix'tir. Bazı şeyleri monte edebiliyorsun. Yani mesela en basit ben size şöyle söyleyeyim. Stagger offense vardı. Sıralı screen shooter için. Ama sen onu oradan bir maçta Stagger'da farklı bir aksiyon görürsün. Dersin ki biz Stagger offense'i böyle oynayalım ama bu aksiyonu da ekleyelim dersin yani. Senin takımına uygundur çünkü. Yani o yüzden mix midir? Evet mix'tir bu. Bence.
Peki hiç böyle bu çok güzel set oldu dediğiniz oldu mu? Çok mix edip bu çok iyi bir set oldu.
Kesinlikle. Kesinlikle yani. Özellikle antrenmanlarda biz 5'e 5'lerde denemek istediğimiz ofensleri orada oyunculara veriyoruz. Olduğunu görünce ana ofens olarak belirliyoruz. Özellikle sezon başında oluyor bu. Deneme yanılma yapıyorsun antrenmanlarda. Çünkü bazı ofensler vardır. Takımına uygun diye görürsün ama oynatınca o timing'i, o sinerjiyi, o uyumu yakalayamazsın. O yüzden mutlaka oluyor. Özellikle antrenmanlarda 5'e 5 maç şeklinde yapıyorduk biz. Yani skor tutuyorduk. Oralarda molalar sonrası çıkan setler oluyor bazen. Asistan koçların ya da head coach'un kafasında olan setler oluyor. Mesela oradan bir şey yaratabiliyoruz bir anda yani kendimizce.
Mesela diyelim ki rakip takım hücum yapıyor ve set oynama şansı kalmış sadece. Çünkü fast break gibi hızlı hücum şanslarını kaçırmışlar. Siz karşı takımın hangi seti oynayacağını ya da bir oyuncunun nereye doğru hareket edeceğini tahmin edebiliyor musunuz?
Evet, işte bu aslında en başında konuştuğumuz video analizi, video yorumu konusu.
Evet.
Yani bu soru çok güzel bir soru. Teşekkür ederim öncelikle.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi şöyle, maçı izliyorsun. Rakibin ortalama bir takımın 20-25 tane maçlarda son 5-6 maçta oynadığı set ofensi vardı. Bunların isimlerini duymaya çalışırsın. Bazen ben bu sezon çok yaptım. Mesela İstanbul'daki maçlara gidip canlı izleyip orada set offense isimlerini duymaya çalıştım. Şimdi fast break şansı kalmadı. Rakibin gardı geldi. Bir isim söyledi. Bill dedi. Sen zaten biri nasıl bir set olduğunu, nereye kimin koşacağını, nerede screen yapılacağını hepsini biliyorsun. Bazı takımlar bu rakibin setlerine antrenmanlarda çalışırlar. Oyuncular da bilir. Biz de kenardan asistan koçlar olarak oyuncuya uyarırız. Atıyorum kısa oyuncuya screen gelecek. Uzun oyuncuya ne bileyim savunmasını uyarırsın. Bazı oyunculardan yardıma gelmeyeceğini bilirsin. Mesela o set tamamıyla oyuncunun şut atacağına dayalı bir setti. Kesinlikle yardıma gelmemesi gerektiğini hatırlatırsın. Yani aslında rakip seti gösterdikten sonra, yani ismini gösterdikten sonra anlıyorsun. Bazen göstermiyorlar. Bazı takımlar var. Mesela Fenerbahçe bunu çok iyi yapıyordu. Bir oyuncu pası verdikten sonra, nereye koştuğunu gördükten sonra setin hangi parçası olduğunu anlayabiliyorsun. Fenerbahçe bunu mesela göstermeden yapabiliyordu. Kendi takım oyuncu o kadar uyum içerisinde ki, atıyorum Kostas Sulukas topu sağa verdi, sola koştu. Setin devamının ne olduğunu kendi oyuncular biliyor. Şimdi sen de bunu izleye izleye çözümlüyorsun aslında. Analiz, yorumlama dediğim kısım orası. Yani o yüzden yani 100 tane ofens varsa 60 tanesi, bazen 70 tanesini orada çözümlüyorsun yani.
Çözümleyince maç içinde bağırıyor musunuz yani?
Tabii ki de, tabii ki de. Yani. Aynen öyle. Kendi savunmanı uyarıyorsun. O olacak, bu olacak. Screen gelecek. Adamında kal, box set. Yani bunlar hep böyle uyarma gerekiyor oyuncuya. Çünkü bizim oyuncular birazcık bu konuda nasıl diyeyim? Uyarılmayı istiyor. Konsantrasyon meselesi birazcık da.
Evet. Mesela iki tane aynı dili konuşan adam var ve siz adam içeri girecek diye bağırdığınızda adam dışarı çıkmıyor mu? Yine içeri girmeye devam mı ediyor?
Yani şöyle, bazen setin düzenini bozabiliyorlar. Ya da hiç oynamadıkları bir düzene geçebiliyorlar. Oralarda birazcık oyuncular kendilerinin çözümlemesini bekliyor. Sen atıyorum dans screen var diye bağırsın. Ama dans screen yapmaz çünkü senin bağırdığını duyar ve o anda o savunmanın reaksiyonuna göre vazgeçer. Back screen'e döndürürler mesela olayı. Bazı ofenslerde olabiliyor. Buralarda oyuncular biraz kendi aralarında konuşması ve çözümleyebilmesi gerekiyor.
Peki siz hiç basketbol yorumcusu olmayı düşündünüz mü? Çünkü anladığım kadarıyla bir de işiniz gereği çok maç izliyorsunuz ve ligleri çok sıkı takip ediyorsunuz.
Yorum... Ya şimdi şöyle, yorumculuk birazcık daha farklı bir şey ya. Ben hani yorumculuk olayı, yani bizim yaptığımız aslında yorumculuk ama bizimkisi teknik yorumculuk. Yani yorumculuktan kastınız maçın iki maçı, yani bir, iki takımı bir anda maçla ilgili fikirlerini sunuyor. Yani ben bunu hiç düşünmedim. Daha önce yazılar yazıyordum maçlarla alakalı ama hani hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü bizim yaptığımız şey farklı bir yorumculuk. Yani teknik yorumculuk bizim yaptığımız şey. O yüzden hiç düşünmedim ama belki daha yaşımız genç yani. Belki yıllarda bir şey olabilir yani bu konu hakkında.
Evet. Oyuncularınızla maçlara çıkmadan ya da antrenman öncesinde yaptığı hataları izletiyor musunuz? Bunları NBA'de
kesinlikle
görebiliyoruz. Evet.
Kesinlikle. Yani biz şöyle, son iki sezondur çalıştığım koç Andaç Yapıcı'yla ile beraber bir şey yapmaya başladık. Biz kendi antrenmanlarımızdaki videoları dahi analiz ettirmeye çalışıyoruz. Bazı, her antrenman olmasa da birçok antrenmanı analiz ediyoruz. ve antrenmanda yaptığımız, özellikle sezon başında bu çok faydalı oluyor bize. Çünkü belli bir sistemi, belli bir düzeni oturtabilmek için oyunculara bidoneyle gittiğimizde çok faydalı oluyor. Yani bir sonraki antrenman aynı hatayı yapmıyor. Maçlarda ise genelde maçtan sonraki gün maçta yaptığı düzen dışı, yani bizim istediğimizin dışına yaptığı hataları gösteriyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de var, bir de hani hep hata gösteriyoruz diye bir şey yok. Bazen oyuncuya iyi yaptığı şeyleri de gösteriyoruz. Yani biz mesela gösteriyoruz oyuncuya, biz bunu senden daha fazla istiyoruz diyoruz. Yani oyuncuyu motive etme şeklimiz oluyor. Bazen mesela maçtan önce oyuncular takım ısınmasının önce sahaya çıkar, bireysel şut atarlar. Orada mesela daha önceki maçlardan oyuncunun kendi özellikleriyle alakalı iyi şeyler gösteriyoruz ki maçı motive de etmiş oluyoruz aynı zamanda. Yani bu oyuncuya bir şey göstermek bizim en önemli konumuz yani.
Oyuncunun morali bozulduğu oluyor mu mesela? Kötü bir hareket yapmış ama o gün atıyorum hasta ya da bir sıkıntısı vardı. Onu da söyleyememiş. Ondan morali bozulduğu falan bir şeyler olduğu oluyor mu?
Ya kesinlikle illaki oluyor. Hepsi insan sonuçta, robot değil yani. Antrenmanlarda da oluyor yani. Bazen antrenmana geliyorsun. İki tane, üç tane oyuncun o gün konsantre olmuyorlar. Antrenman kötü geçiyor. Ya da maçta o gün ya bir şey oluyor yani. O maçta hakeme takılıyor. Bir şeye takılıyor yani oyuncu. O gün konsantrasyon düşük oluyor. Konuşuyorsun. Sonuç olarak yardımcı antrenörün en büyük görevlerinden biri de oyuncuyla sürekli diyalog halinde olabilmek bu konularda özellikle. Oyuncu sana çok rahat bir şekilde kendini dile getirebilmeli ve bununla ilgili çözüm bulmalıyız yani hepimiz. Bazen hani yardımcı antrenörün ulaşamadığı nokta olabiliyor oyuncuyla alakalı. Buralarda takım menajeri, bazen head coachlar devreye giriyor. Ama genelde hani %100 performans olmuyor yani. İlla ki konsantrasyon düşüklüğü oluyor bazı noktalarda.
Bu arada motivasyon kaybı demişken aklıma bu virüsle ilgili bir soru geldi.
Evet.
Siz ilk antrenmanınızı yaptınız, değil mi? Yani virüsten
Girişten
sonra.
sonra mı?
Evet.
Yok, daha hiç yapmadık antrenman.
Ha, öyle mi?
Evet. Yani en son liglerin tatil edildiği gün antrenmanımız vardı. Ve liglerin tatil edildiği gün haberi geldikten sonra antrenmanı iptal ettik. O günden beri antrenman yapmadık.
Peki oyuncularınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz?
Yani şöyle, yani birçoğuyla zaten arkadaş oluyorsun belli bir noktada. Arkadaş ilişkisi kuruyorsun şu anda. Sezon devam ederse diye belli bir çalışmalar yapmayı çalıştık ama sezon devam edeceğini açıkçası hiç ihtimal vermediğimiz için çok fazla bu noktada ilerlemedik. Şu anda da zaten hepimizin oyuncular dahil kontratları bittiği için yani önümüzdeki sezonla alakalı ne gibi bir çalışma olur, hangi oyuncularla çalışıyor şu anda onlar daha netlik kazanmadığından dolayı belli bir çalışma yapamıyorsun ama kendi için, ekip için bir şeyler yapıyorsun yani oyuncu izliyorsun dediğim gibi. Bazı koçların düzenlerini izliyorsun hem savunma hem hücum yani kendini geliştiriyorsun. O şekilde bir şey yapıyorsun ama saha içinde daha hiçbir şey yapamadık.
İnşallah en yakın zamanda
İnşallah.
başlar. Peki en fazla bir maçı kaç kere izlemişsinizdir?
Ya şimdi o değişiyor. Daha önce de sana söylediğim gibi haftadan haftaya değişiyor yani. Bazen kendi maçını çok kritik bir maçtır. Çok basit hatalar yapmışsındır. Ya da çok kötü geçmiştir maç. İstediğin gibi olmamıştır. Oralarda sürekli tekrar tekrar izleyip en ufak bir detayı yakalamaya çalışıyorsun. O yüzden yani rakam olarak sana bir şey söylemiyorum ama benim bir maçı bir hafta içerisinde aynı maçı 8-9 defa izlediğimi hatırlıyorum yani.
Maçtan sıkıldınız mı sonra? Hani yeter artık dediğiniz oldu mu?
Kesinlikle fazlasıyla sıkılıyorsun yani. Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü artık böyle bir dizi izlersin örnek veriyorum sana. İkinci defa izlersin, üçüncü defa izlersin. Artık böyle replik gelmeden ne olacağını bilirsin ya. O noktada geliyorsun artık böyle otomatik izliyorsun. Ama hani bizim maç izleme şeklimiz aslında şöyle. Maçı durdurulur izlediğin için bir maçı 40 dakikalık bir maçı biz yaklaşık 2 saat, 2,5 saatte izliyoruz. Çünkü durduruyorsun, geri alıyorsun. Bu 8-9 defa, 10 defa izlediğin maçı da artık O kadar acaba burada bu var mıydı, bu burada. Yani hep böyle ufak bir detay yakalamaya çalışıyor. Yani biz aslında bir maçı çok izlemekten çok bir takımın çok maçını izlemek daha yararlı oluyor.
Altyapı
Ama dediğin gibi aynı maçı izlemek insan olarak birazcık
Evet.
sıkıyor.
Evet tabii ki. Altyapı maçlarını izliyor musunuz?
Ya şöyle izliyorum desem biraz yalan olur. Bazı arkadaşlarım var altyapıda çalışan. Onlar işte bazı maçlarına davet ediyorlar beni. Onları izlemeye çalışıyorum ama hani böyle altyapıyla inanılmaz bir şekilde ilgili miyim diye sorarsan değilim açıkçası.
Şimdi sizi sinirlendiren, yani en çok ne sinirlendirir sorusuna geldik. İki tane bu. İkisine de bir tane soruya cevap vermiş gibi verebilirsiniz. Sizi
Tamam.
maçlarda ve antrenmanlarda diye sorayım hatta. En çok ne sinirlendirir?
Şimdi ikisi farklı aslında. Bir tanesi antrenmanda bir oyuncunun konsantrasyonunun çok düşük olması beni çok fazla sinirlendiriyor, çok fazla geriyor. Çünkü o antrenman için ben ekiple beraber, koçla beraber, koçlarla beraber, yeri sağlık ekibiyle beraber 2 saat, 2,5 saat, bazen 3 saat toplantı yapıyoruz antrenmanla alakalı. Ve ben bu kadar hazırlandığım antrenmana, bu kadar konsantre çıktığım antrenmana, yani dakikasını, saniyesine kadar planladığım antrenmana bir oyuncu gelip konsantrasyonu düşük bir şekilde antrenman yapmaya kalkınca doğal olarak sinirleniyorsun. Ve antrenmanda bazı oyuncular oluyor mesela, yani konsantrasyon mu diyelim artık başka bir şey mi diyelim, bir hatasını tekrar ediyorsun durdurup antrenmanda ve 10 saniye geçmeden aynı hatayı başka biri yapıyor. Bu da doğal olarak sinirlendiriyor yani. Sonuç olarak biz X oyuncunun hatasını söylerken aslında Y oyuncuya da bunu söylüyor. Maçta ise yine birinci öncelik konsantrasyon. İkinci öncelikle beni en çok sinirlendiren şey mola sonrası yapılan hatalar. Söylenmesine rağmen yapılan hatalar. Atıyorum size molada bir tane set offense izliyorsun. Sahaya çıkıyor oyuncu yaklaşık 10 saniye 15 saniye geçmiş ve unutuyor. Ya buna tahammülüm yok benim yani açıkçası.
Bunlar
En fazla
sizi
sinirlendiğim noktalar bunlar yani.
Şimdi benim iki klasik sorum var, onlara geldik. Sizce en verimli hücum seti hangisi?
Bu soru, bak bir şey söyleyeyim sana. Son zamanlarda duyduğum en güzel sorudur. Çünkü bu koçlar arasında sürekli kendimiz arasında konuştuğumuz bir konu. Bana sorarsan en verimli hücum seti kendi oyuncunun özelliklerine uyan hücum seti. Yani şu set diyemem sana ama benim oyuncumun özelliklerine uyan her hücum seti benim için verimlidir. Çünkü bazen altyapılarda bu çok oluyor mesela yani. İzliyorlar. Atıyorum size Obradovic'le örnek veriyorum. Obradovic'i izliyorlar. Genç takımına bakıyorsun. Kendi bir Kostas Tsoukas yok. Datome yok. Ama sen bu seti alıp kendi takımına, genç takımından bahsediyorum, monte etmeye çalışıyorsun. Şimdi biz de bazen Obradovic'in bazı düzenlerini alıp kendi takımımıza monte etmeye çalışıyoruz ama hani bizim orada aslında yaptığımız şey kendi oyuncularımızla o oyuncuları birazcık böyle karşılaştırıyoruz. Yani Datome'nin yapabildiği işi bizden kim yapabilir gibi örnek veriyorum yani. O yüzden bana sorarsan bu sorunun en güzel cevabı kendi oyuncunun özelliklerine uyan hücum seti verimli settir.
Tamam, teşekkürler. Savunma seti için de mi aynı şeyi söyleyeceksiniz?
Kesinlikle, kesinlikle. Savunma tamamıyla yani. Kendi oyuncunun savunma bir defa fiziksel ve akılla yapılan bir şey. Yani fiziksel ve aklı olmayan oyuncular da savunma yapamazsın. Burada da yine kendi oyuncunun özelliklerine göre yapılan savunma en güzel savunmadır yani.
Şimdiki soruya aslında birkaç soru önce değinmiştik ama yani hiç sıkıldığınız oldu mu diye sormuştum bu kadar fazla maç izlemekten. Bir hafta izledim cevabından sonra.
Ya şöyle sana şunu söyleyeyim. Şimdi bizim sezon içerisinde çok yoğun olduğu için ve bunun sonunda da şunu biliyoruz ki biz. Haziran'da en geç Haziran'da bu yoğunluk bitmiş oluyor. Ve Haziran Temmuz ayları birazcık daha bizim için boş oluyor. Yani bunun sonu yani bir ayın benim birazcık daha rahat geçeceğimi Haziran Temmuz Ağustos buraları biraz daha rahat geçeceğimi bildiğin için aslında sezon içerisinde bu sıkılmayı hissetmiyorsun. Ama dediğim gibi hani aynı maçı izlemek bir insanı bir süre sonra sıkıyor yani. Sıkmıyor değil. Ama farklı maçları izlemek gerçekten keyifli yani. Ya bu işi maç izlemeyi sevmeyen insan yapamaz. Öyle söyleyeyim.
Evet. Evet. O zaman şimdi son 3 sorumuz kaldı. Oyuncunuz bir maç önce kötü oynamış diyelim ve normal
Evet.
olarak da motivasyon kaybı yaşıyor, üzgün. Siz bu
Evet.
oyuncuyu iyi şeylerini izletmeden nasıl motive ediyorsunuz? Yani o değindiğiniz şeyden ayrı bir şekilde nasıl motive ediyorsunuz?
Genelde konuşuyoruz. Antrenmanlardaki bazı şeyleri görmezden gelip iyi yaptığı şeyleri aşırı güzel tepkiler vererek onun motivasyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Özel hayatında problem varsa ne bileyim yemek yemeye çıkıyoruz, kahve içmeye çıkıyoruz. Yani birazcık daha böyle arkadaş gibi davranmaya çalışıyoruz. Onları hatırlatmaya çalışıyoruz. O konsantrasyonu tekrar sağlasın. Yani hiçbir şey olmamış gibi davranırsan, ya ben şuna inanmıyorum. Onlar profesyonel, onlar gelip sağlığı işini yapmak zorundalar. Ya ben buna çok inanmıyorum. Birazcık da bu işin duygusal yönü olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bazen bazı şeyleri saha dışında halletmek gerekiyor. Yani atıyorum bir head coach'un X bir oyuncuyla oturup yemek yiyebilmesi gerekiyor dışarıda. Oturup sohbet, basketbol dışında sohbet edebilmesi gerekiyor. Bu oyuncu senin genç oyuncun bile olabilir yani takımdaki genç oyuncun bile olabilir yani. O yüzden ben birazcık da olayın duygusal yani sevgi, işin içinde sevginin de olması gerektiğine inandığım için illa oyuncuyu bırakmamak gerekiyor yani.
Şimdi ise son iki soruya geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak. Hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız?
Şimdi şöyle, ben zaten normalde Trakya Üniversitesi bedeneğitim öğretim bölümü mezunuyum. Bedeneğitim öğretmeni olurdum herhalde. Yani yine sporun içinde olurdum. Çünkü çocukluğumdan beri bir spor hayatımda. Kendim ne kadar yapmayı sevmesem de yaptırmayı seviyorum. O yüzden herhalde bedeneğitim öğretmeni olurdum diye düşünüyorum.
Peki
Yani
hayatınızda
hiç
ha, spor
hayatımda hiç spor
olmasaydı?
olmasaydı hiç spor olmasaydı hiç düşünmedim açıkçası. Yani annem hep doktor olmamı isterdi de ben de doktorları çok sevmem. Saygı duyuyorum. Çok hastaneye gitmeyi sevmem. Yani hiç düşünmedim açıkçası ya. Ama bunu düşünüp sana özel olarak mesaj atabilirim daha sonra.
Teşekkürler, çok mutlu olurum. Son soru olarak da basketbol dışında hatta spor dışında yapmayı en sevdiğiniz aktivite hangisi? Hobileriniz nelerdir bir nevi?
Yani şöyle söyleyeyim, ben basketbol dışında hayatımda çok fazla inanılmaz aksiyon yok. Yani ben basketbol dışında ailemle çok vakit geçirmeyi seviyorum. Onlar da bir şeyler yapmayı seviyorum. Biraz aile bağlarım yüksek benim. Aileme düşkünüm yani herkesin olduğu kadar. Bir de arkadaşlarımla dışarıda sohbet etmeyi, kahve içmeyi. Yani bunları seviyorum açıkçası. Yani çok böyle inanılmaz bir aktivitem yok maalesef. Maalesef diyorum yani. Çünkü yaptığım işin 8-9 ayı çok yoğun geçtiği için bir aktivite yapmak zor oluyor.
Film, dizi izliyor musunuz?
Ya onları tabii ki de yani onları boş buldukça özellikle bu pandemi sürecinde Netflix sağ olsun hayatımızı kurtardı yani.
Evet, en çok hangi filmi ya da diziyi beğendiniz bu dönemde?
Ya ben iki tane diziyi 2 defa 3 defa izledim ve her yerde de söylüyorum izlemeyen insanların hayat damarlarından biri kopmuş demek ki bence. Bir tanesi Prison Break.
Ha, evet.
Kesinlikle herkesin fazlasıyla izlemesi gerekli. İkincisi de How I Met Your
Evet. Evet.
Ondan ikisini ikişer defa, üçer defa bazen izledim. Hatta canım sıkıldığında How I Met Your Mother'ın bölümleri daha kısa olduğu için 20-25 dakikalık. Benim böyle belli bölümlerim var. Onları açıp tekrar izleyip keyfimi yerine getiriyorum yani.
Onun dışında basketbol belgeseli The Last Dance, Michael Jordan'ın belgeseli, onu
Ya
izledim.
onları tabii ki de yani işimiz gereği, işin içinde olduğun için merak ediyoruz. Yani Michael Jordan'cıyım birazcık da. İzliyoruz. Yani öyle bağımlısı değiliz ama izliyoruz yani. Birazcık da basketboldan uzaklaşmak gerekiyor bazen yani bir şey izlerken. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir şey izlemek benim için artık böyle hayatımda normal bir şey olduğu için basketbol dışında bir şey izlemek istiyorum. O yüzden hani o sosyal aktivite diyorum ben kendime. Oralarda birazcık daha basketbol dışı şeyler izlemeyi tercih ediyorum. Şimdi mesela sen de bu konuşmayı kapatacağım. Ben açacağım bilgisayarımı. Tekrar oyuncu izlemeye devam edeceğim yani.
O zaman son bir soru daha sorup çok uzatmadan bitireyim işiniz varsa. Şu ana kadar en beğendiğiniz basketbol filmi hangisi oldu?
Space Jam.
Ha.
Nasıl? Nasıl?
Evet.
Küçükken izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti yani.
En beğendiğiniz oyuncu da Michael Jordan mı sizin o zaman?
Kesinlikle yani. O tartışılmaz. Gece sabah 4'te kalkıp Utah Jazz serisi izliyorduk yani. Ondan sonra da zaten çok NBA izlememeye başladım yani. Michael Jordan'dan sonra.
Tadı kalmadı gibi mi geldi?
Yok yani birazcık daha işim gereği Avrupa basketbolu daha böyle hoşuma gitmeye başladı. İçin NBA basketbolu çok böyle bana hitap etmiyor gibi görüyorum kendimce. O yüzden yani Avrupa basketbolunu izlemeyi tercih ediyorum. Yani. Bazen tabii televizyonda denk geliyor NBA maçı. Oturup izliyorum yani. O kadar da uzak değilim ama hani bana şu takım bu takım oyuncu gibi sorular sorarsan kesinlikle hiçbirine cevap veremem yani.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel bir sohbet oldu. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşürüz.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Siz de. Basket Talks'un bu bölümünde basketbol koçu ve video analizcisi Sinan Atalay konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.